Ayrım 11, sayfa 144. 41 milyar dolara veda. İşte TMSFB'nin batık bankalar nedeniyle hazineye olan borcunun miktarı 47 milyar dolar. Korkunç rakam değil mi? Evet, devletin banka batıklarından ötürü uğradığı zarar tam tamına 47 milyar dolar. Peki bu para banka batıranların tahsil edilebiliyor mu? Ancak devede kulak kadarı. O da ne demek mi? Küçük bir bölümü tahsil edilebilecek, gerisine çizik atacak demek. Yanlış anlamayın, bu tahmin falan değil, düpedüz gerçek. Çünkü ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun batık bankalar nedeniyle hazineye olan 47 milyar dolarlık borcunun ancak 6.2 milyar dolarının tahsil edilebileceğini, geriye kalan bölümünün ise bir yasal düzenlemeyle silineceğini duyurdu. Bu ne demek? 41 milyar doların üstüne bir bardak soğuk su içilecek demek. 1 milyar dolarlık kredi için kapı kapı dolaşan Türkiye'yi yönetenlerin tahsil edilemediği, edilemeyeceği için üzerine çizik atacağı paraya bakın baylar bayanlar. 41 milyar lira değil, 41 milyar dolar be. Yani 56.3 katrilyon TL. Gel de çileden çıkma. Yine daha fare doğurdu, yine birilerinin yanına kar kaldı. Asgari değil, azami rezalet. Buna asgari ücret değil, ancak asgari sefalet, asgari rezalet denir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından DTP Genel Başkanı Yaşar Okuyan'ın sözleriydi bunlar. Okuyan, İstanbul genelinde yayınlanan Kent Yaşam gazetesine yer alan demecinde asgari ücretin yapılan komik zamla 350 milyon liraya yükseltilmesini eleştirerek şöyle diyordu. Günlüğü 3,5 simit parasına gelen paraya maaş denilir mi? Hemen ardından da ekliyordu. Türk İş'in rakamlarına göre açlık sınırı 513 milyon lira olan bir ülkede asgari ücretin 350 milyon lira olarak belirlenmesi, bu rakamın kamuoyuna müjde olarak açıklanması skandaldır. Bakanlığı dönemlerindeki dobra konuşmalarıyla tanıdığımız Yaşar Okuyan'ın görüşüne katılmamak mümkün değil. Çünkü bırakınız bir aileyi, günümüz Türkiye'sinde kirada oturan tek bir insanın bile 350 milyon lira tutarındaki maaşla açlık çekmeden yaşaması mümkün değildir. Kimse kalkıp da efendim adam 150 milyonlu kiraya verse gerisiyle karnını doyurur demeye kalkışmasın. Bu ülkede elektrik su ücretsiz verilmiyor, odun kömür bedava dağıtılmıyor, otobüse minibüse parasız binilmiyor. O nedenle asgari ücret asgari rezalet diyen Sayın Okuyan haklıdır. Hatta asgari değil, azami rezalettir. Günde 3,5 simit parasıyla insan ne yer ne içer nasıl yaşar? Kölelik döneminde bile insanlar boğaz tokluğuna çalıştırılırdı beyler. Emekli maaşları ahiret postası ile. İktidardaki politikacılar yeni bir zam yapıyormuş. Hem de az buz değil, hokkalı bir zam. Hayır hayır, boşuna sevinmeyin. İşçi memur emekli maaşlarına yönelik bir zamdan söz etmiyorum. Neden mi söz ediyorum? Emeklilik süresine yapılacak zamdan. O da ne demek mi? Primlere 2000 günlük zam geliyor demek. Emekli olabilmek için ödenmesi gereken prim gün sayısı 7000'den 9000'e yükseltiliyor demek. Evet, son şekli verilen Sosyal Güvenlik Kanun taslağı emekliliğin şartı olan prim gün sayısının 9000'e çıkarılmasını öngörüyormuş. Bu da demektir ki emeklilik yaşı kadınlarda 59'a, erkeklerde ise 61'e yükselecek. Yani anlayacağınız, mezarda emeklilik geliyor. Vaziyet böyle olunca emeklilere maaş ödemesini nasıl yaparlar acaba? Herhalde ahiret postası ile gönderirler. Sözün özü, ölüm yaşı ortalaması 66 olan Türkiye'de emeklilik prim gün sayısını 9000'e çıkartıp insanları 61 yaşında emekli etmek isteyen zihniyete söylenecek tek şey var. İnsafınız kurusun. İşçi hangi hakla karşı çıkıyormuş? SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilme kararı bilindiği gibi işçileri ayağa kaldırdı. Bu nedenle on binlerce işçi önceki gün sokaklara dökülerek hükümetin bu kararını protesto etti. Desteklersiniz ya da desteklemezsiniz ama işçilere ne oluyor, onlara ne diyemezsiniz. Çünkü işçiler SSK hastanelerinin devrine karşı çıkarak haklarını savunmaya çalışıyor. Gösterdikleri tepkilerin, gerçekleştirdikleri protestoların amacı herhangi bir sağlık kurumunun değil, kendi paralarıyla yaptırılan hastanelerin ellerinden alınmasını önlemek. Hoppala falan demeyin. Sosyal Sigorta Kurumu ve bu kuruma bağlı hastaneler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin yanı sıra işlevlerini işçi maaşlarından yapılan kesintilerle sürdürmektedir. Kısacası SSK hastanelerinin iki tuğlasından birinde SSK'lı işçinin alın terinin karşılığı var. SSK hastaneleri işçi, işveren ve emeklilerin primleriyle kurulmuştur. Bu insanların hastanelerine el konulmasına tepki göstermeleri en doğal haklarıdır. Vaziyet böyleyken kalkıp da SSK sahnelerinin devrine tepki gösteren işçilere size ne oluyor, hangi akla karşı çıkıyorsunuz derseniz sanırım kargaları bile güldürürsünüz. İktidardaki bazı politikacıların güldürdüğü gibi. Onlar bir zamanlar milletin efendisiydi. Bu ülkede öyle bir kesim var ki çektikleri dayanılmaz çileden sanırım birçoğumuz habersizdir. Kimlerden mi söz ediyorum? Çiftçilerden. Sadece Şanlıurfa'da kaç çiftçi ödeyemedikleri tarımsal sulama kredisi ve elektrik borçlarından ötürü icra kıskacında dersiniz. Tam 5200 çiftçi. Bankalardan aldıkları kredileri ödeyemedikleri için icralık olup mal beyanında bulunmadıkları gerekçesiyle onar gün hapse mahkum edilen diğer kentlerdeki çiftçilerimizle birlikte bu rakam korkunç boyutlara ulaşıyor. Medyada yer alan bir habere göre Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil Dolap bakın neler söylüyor perişan haldeki çiftçilerimiz için. Borçların taksitlendirilmesini talep ettik. Bize söz verdiler ancak halen somut bir adım atılmadı. Çiftçilerimizin faizler nedeniyle 347 trilyona ulaşan borcu her geçen gün daha da artıyor. Çözüm bulunamazsa cezaevleri çiftçilerle dolup taşacak. Devletin trilyonlarını hortumlayanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşırken fedakar ve cefakar çiftçilerimiz demir parmaklıklar ardına giriyor ha. Yazık, çok yazık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi diye onurlandırdığı köylü çiftçi, yıllardır uygulanan yanlış tarımsal politikalar yüzünden köleden beter hale getirildi. O faizler silinse ne olur beyler? Vah benim öğretmenim. En kutsal meslek hangisidir diye sorulsa eminim aklınıza ilk gelen şu olur, öğretmenlik. Evet, bıkmadan usanmadan insanlara okuma yazmayı öğretmekten, eğitim düzeylerinin yükselmesini, gelecekte şu ya da bu mesleğin sahibi olmalarını sağlamaktan daha kutsal ne olabilir? Peki bu kutsal mesleğin sahipleri fedakarlıklarının ve de cefakarlıklarının karşılığında rahat bir yaşam sürebiliyorlar mı? Amerika'da üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde evet, Türkiye'de hayır. İşte size mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin aylık maaşı 670 YTL. Yani 670 milyon lira. Bu ne demektir? O öğretmenin maaşı 690 YTL, 690 milyon lira olan açlık sınırının altında demektir. Bu da size 15 yıllık bir öğretmenin aylık maaşı 800 YTL, yani 800 milyon lira. Peki bu ne demektir? O öğretmenin maaşı 1700 YTL, yani 1 milyar 700 milyon lira olan yoksulluk sınırının altında demektir. Bunların tümü ne demektir? Öğretmen olan bu okurumun da deyimiyle Türkiye'de öğretmenler açlık ve yoksulluk sınırları altındaki maaşlarla yaşam savaşı veriyor demektir. Milletin çocuklarını eğiten ve öğretmenlerin maaşı kendi çocuklarını okutmaya yetmeyecek durumda demektir. Birçoğu ailelerini geçindirebilmek için okul çıkışı şoförlük, işportacılık yapmak zorunda kalıyor demektir. Kimse çıkıp da o kadar da değil demeye kalkışmasın. Sonra sorarlar. Neyi mi? Ortalama 750 YTL maaş alan bir öğretmenin bu paranın 400 YTL'sini ev kirasına vermesi halinde geriye kalan 350 YTL ile 3 kişiden oluşan ailesini nasıl doyuracağını, elektrik, su, yakacak telefon ulaşım giderlerini nasıl karşılayacağını, 2 çocuğunu nasıl okutacağını. İnsanlar üst baş almayıp anadan üryan dolaşsa bile o maaşlarla geçinemez birader. Uzun lafın kısası bu durum birileri açısından utanç vericidir, yüz karasıdır. Kimlerden mi söz ediyorum? Öğretmenleri yılın bir günü hatırlayıp 364 günü kaderlerine terk edenlerden. Onlar da kimler mi? Merak etmeyin, anlayan anlamayanı anlatır. Vah benim öğretmenim. Allah'tan politikacı değilim, yoksa dün ya onlardan biriyle karşılaşırsam düşüncesiyle sokağa çıkamazdım. Kimlerden mi söz ediyorum? Öğretmenlerden. Dün onların günüydü, öğretmenler günüydü ya. Tanıdığım bir öğretmenle karşı karşıya gelsem ne yapardım? Kalkıp da sayenizde kutlanacak günümüz kalmadı dersene cevap verirdim. Öğretmenlerin yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla kaderlerine terk edilmesine göz yuman biri olarak yüzüm kızarırdı. Yılın bir günü hatırlanıp diğer günleri adlarından bile söz edilemeyen fedakar ve de cefakar öğretmenlerimizden kaçı ailelerini geçindirebilmek için ek iş yapıyor. Yani okul çıkışı bir başka işte çalışıyor dersiniz. %42'si. Bir başka deyimle yarıya yakını. Sözün özü milletin çocuklarını eğitirken kendi çocuklarını okutacak parayı bulabilmek için şoförlük, işportacılık yapmak zorunda kalan 700-800 milyon lira maaşlı öğretmenlerin düşürüldüğü durum üzücüdür, düşündürücüdür. Türkiye'de 15 yıllık bir öğretmenin yıllık maaşı kaç bin euro tutarında dersiniz? 5 bin euro. Şimdi bir de diğer ülkelerdeki öğretmenlerin yıllık maaşlarına göz atalım. Almanya 47 bin euro, Amerika 42 bin euro, Hollanda 34 bin euro, İsveç 32 bin euro, Tunus 12 bin euro, Şili 13 bin euro. Dedim ya, Allah'tan politikacı değilim. Asgari ücret azami rezalet. Dileyelim de artık gerçekleri görerek Türkiye'yi bu ayıptan kurtarırlar. Hangi ayıptan mı? Sadaka gibi maaş ayıbından. Asgari ücretten söz ediyorum. 2005'in ilk yarısı için geçerli olacak rakamı belirlemek üzere toplantılarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine bu ayıba son verin çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülkede asgari ücretin açlık sınırının çok altında olması o ülkenin ayıbıdır. Yani Türkiye'nin. Bir yandan Avrupa standartlarına ulaştık diyeceksiniz, diğer yandan insanları karın doyurmaya yetmeyen maaşa mahkum edeceksiniz. Olacak şey mi bu? Şimdi gelin Avrupa ülkelerindeki asgari ücret miktarına birlikte göz atalım. Avusturya 1450 euro, İngiltere 1226 euro, Fransa 1154 euro, Almanya 900 euro, İtalya 800 euro, Danimarka 725 euro, Yunanistan 559 euro. Evet, asgari ücret miktarı AB üyesi ülkelerden bazılarında böyle. Peki AB kapısındaki Türkiye'de ne kadar? 167 euro, yani 318 milyon YTL. Yani bu ayıp değil de nedir? Hani bitecekti? Kamusel'in araştırmasına göre asgari geçim sınırı 1 milyar 717 milyon liraya yükseldi. Yani yoksulluk sınırı. Maaşı ya da aylık geliri 1 milyar 717 milyon liranın altında olanlar yoksul demektir. Bu rakama göre Türkiye'deki yoksul sayısı kaçtır dersiniz? Bana göre ülke nüfusunun 1/3. O kadar da değil mi? En azından o kadar. Bunu söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Buyurun, maaşları yoksulluk sınırının yarısı bile etmeyen emekçi ve emekli kesimlerine oluşan insanların sayısına birlikte göz atalım. SSK'lı işçi 6 milyon, işçi emeklisi 4 milyon, Bağkur emeklisi 1 milyon 550 bin, memur 2 milyon 300 bin, memur emeklisi 1 milyon. Toplam sayısı kaç etti? 14 milyon 800 bin. Bu rakamı bir ailenin ortalama 3 kişiden oluşunu varsayarak 3 ile çarparsak ne eder? 44 milyon 400 bin. Sayıları 9 milyon civarında olan işsizlerle birlikte ise 53 milyonu geçiyor. Vaziyet böyle olunca nüfusun 1/3'ü yoksul demek yanlış mı? Say, hani AKP gelecek, yoksulluk bitecekti. Patladı be, patladı. İşçi emeklisini yine ağlattılar. Devlet vatandaşlarının bir bölümüne, öz bir bölümüne üvey evlat gibi davranabilir mi? Tabii ki hayır. Diyeceksiniz ki bunu da nereden çıkarttın? İşçi emeklilerinin feryatlarından, biz üvey evlat mıyız şeklindeki aykırışlarından. Öyle ya, ülkeyi yöneten politikacılar memura ve istekleri gereği aylık maaş alan memur emeklilerine bayram nedeniyle erken maaş ödemesi yaparken işçi emeklilerine bu hakkı tanımadı. Kimse kalkıp da o iş başka bu iş başka diyerek kendini kandırmaya, milleti de enayi yerine koymaya kalkışmasın. Memur ve memur emeklilerine normalde ne zaman maaş ödeniyor? Her ayın 15'inde. İşçi emeklilerine ne zaman ödeniyor? Her ayın 17'sinden başlamak üzere. Peki memura, memur emeklisine maaşları ayın 15'inden önce ödenebiliyor da işçi emeklisine niçin 17'sinden önce niye ödenemiyor? Lütfen beyler, arada 22 günlük değil, topu topu 2-3 günlük fark var. Memur ve memur emeklisi bayrama cebinde parayla girerken, işçi emeklisine çocuğunun, torununun cebine koyacak bayram harçlığını bulamamanın acısını çektirmek reva mı? Yazık, çok yazık. Bir kesimi güldürürken bir kesimi ağlatıyorlar. Bazılarını şimdiden sıkıntı basmıştır. Zenginlerimizden bazılarının siniri fena halde bozulmaya başlamıştır sanırım. Neden mi? Türkiye'de katrilyonerlik, trilyonerlik ünvanı tarihe karışacağı için. Onu da nereden mi çıkarttım? Sıfırlara atılan paraların 1 Ocak 2005'te piyasaya sürülecek olmasından ve de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerinden. 82 yıl öncesine dönüyoruz, hayırlı olsun. Bundan 82 yıl önce katrilyoner mi vardı, trilyoner mi? Elbette yoktu. Neden yoktu? Bol sıfırlı banknot olmadığından. İşte TL'nin altı sıfırı gitti. 1 milyon lira oldu mu sana 1 YTL? 1 milyar liranın 1000 YTL, 1 trilyon liranın 1 milyon YTL, 1 katrilyon liranın da 1 milyar YTL olduğu gibi. Vaziyet böyleyken adlarından katrilyoner, trilyoner olarak söz edilen insanların moralinin bozulmaması mümkün mü? Bir anda milyonerliğe, milyarderliğe gerilemenin zenginlerimizin bazılarını ruh halini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmek yanlış mı? Psikiyatristlere göre yanlış değil. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi eski başhekimi doçent doktor Arif Verimli bir süre önce yaptığı uyarıda bakın ne diyordu. İnsanın parasının çok olması kendini güvende hissetmesi anlamına gelir. Bu duygu paradan sıfırların atılmasıyla endişe ve kaygıya dönüşebilir. Çok zengin ve varlıklı kişiler kendilerini bir anda fakirleşmiş hissederek depresyon tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Dedim ya, paradan sıfırların atılması para babalarının moralini de sıfırlamıştır. Emeklinin feryadı. Oldu olacak bizleri nüfustan silip topluca ıssız bir adaya göndersinler. Kendi deyimiyle 71 yaşındaki bir işçi emeklisi okurumun sözleriydi bunlar. Telefonun bir ucundan yaşadığı çaresizliği dile getirirken, böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir evlat diyordu. AKP iktidarının da öncekiler gibi feryatlarına kulak tıkadığından yakınan işçi emeklisi, 6,5 milyar lira tutarındaki maaşlarının 10 milyara çıkarılmasını isteyen bazı milletvekillerine şu soruyu sormamı istiyordu. Siz 6,5 milyarla geçinemiyorsunuz, 1,450 milyonla nasıl geçinelim? Biz sizi kendinizi değil bizi düşünmeniz için vekil tayin ettik. Açlık aynı açlık, yokluk aynı yokluk, çile aynı çile olacaksa size ne gerek vardı? Yaşadığı ızdırap ses tonundan anlaşılan emekli vatandaş hemen ardından da ekliyordu. Türkiye'yi Avrupalı yapmaktan önce Türk insanını açlıktan kurtarsınlar. Adı bende saklı emekli dedeye verdiğim sözü tutmak amacıyla söylediklerinin bir bölümünü yayınladım. Bir bölümünü diyorum, gerisine sütunum yetmezdi. Aslında bu feryat ve bu haykırış sadece ona değil, milyonlarca emekliye aitti kuşkusuz. Çünkü sorun tüm emeklilerin sorunu, çile tüm emeklilerin çilesiydi. Dilerim 6,5 milyar lira tutarındaki maaşlarına yapılan 450 milyon liralık zammı yetersiz bulan vekil beyler, 450 milyon lira maaşla yaşamaya çalışan işçi emeklilerinin feryadını artık duyar. Böyle gelmişse böyle gidemez. Gazi maaşlarına yapılan sadakadan farksız zam karşısında çileden çıkmaman mümkün değil. Bir kilo peynir parası. Evet, gazi maaşlarına yapıla yapıla %7 oranında zam yapıldı. Yani 13 milyon 500 bin lira. Böylece gazilerimizin maaşı 193 milyon 50 bin liradan 206 milyon 515 bin liraya yükseltilmiş oldu. Şu işe bakın ki açlık sınırının 600 milyon liranın üzerinde olduğu günümüzde gazilere asgari ücret bile etmeyen maaş reva görülüyor. Vücutlarının bir ya da birkaç parçasını Çanakkale'de, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da bırakan gazilerimiz baş tacı edilecekleri, refah içinde yaşatılacakları yerde 206 milyon lira maaşla yine yarı aç yaşamaya mahkum ediliyor. Allah'tan korkun. Şimdi buradan 500 milyon liralık zamla maaşları 7'şer milyar liraya yükselen milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen bu ayıma son vermek amacıyla harekete geçin. Sizlerin de birer ferdi olduğunuz Türk ulusu uğruna kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü, kimi kulağını feda etmiş o kahramanları, hakları olan maaşa kavuşturmak için üzerinize düşeni yapın. İster Bakanlar Kurulu kararnamesi, ister bir başka yöntemle olsun, göğüslerinde şeref madalyası, üstün cesaret madalyası taşıyan o kahramanları ele güne avuç açarak yaşamaktan kurtarın. Sakın ola ki bazı kesimlerin onlara var da bize yok mu diyerek sokaklara dökülebileceğini düşünmeyin. Çünkü hiçbir Türk vatandaşı varlığını borçlu olduğu şehitlerinin emanetleri ve de gazileriyle kendini kıyaslayacak kadar ruhsuz ve vicdansız değildir. Vah halimize! Türkiye Kamuse'nin araştırmasına göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı şu rakama yükselmiş. 1 milyar 700 milyon lira. Bu demektir ki aylık gelirleri bu rakamın altında olanlar yoksul vatandaş. Vaziyet onu gösteriyor ki neredeyse topyekün yoksuluz. Bu rakamı baz aldığımızda profesör yoksul, doktor yoksul, asker yoksul, polis yoksul, öğretmen yoksul, hemşire yoksul, zabıta yoksul, işçi yoksul, emekli yoksul, akla gelebilecek her türden mesleğe mensup çalışan yoksul. Peki bu ülkede maaşları yoksulluk sınırı üzerinde olanlar yok mu? Tabii ki var. 6 milyar lira maaşlı vekillerimiz. Sözün özü yoksulluk sınırının 1 milyar 700 milyon liraya yükselmiş olması topyekün yoksullaştırıldığımızın belgesidir. Kimler tarafından mı? Yoksulluğa son vaadiyle iktidara gelip maaşlara yaptıkları bahşiş gibi zamlarla insanları daha da yoksullaştıran politikacılar tarafından. Vatandaş alacağını istiyor beyler. İşçi emeklileri mübarek Ramazan ayının ilk gününe sıkıntı ve üzüntü içinde girdi. Çünkü onca yakarışlarına karşın şu ana dek istekleri yerine getirilmedi. Hangi istekleri mi? Geçmiş yıllardan kalan alacaklarının Ramazan öncesi ödenmesi. Evet, 450-550 milyon lira maaşla yaşamaya çalışan işçi emeklilerine geçmiş yıllardan kalan yaklaşık 600'er milyon lira tutarındaki alacakları hala ödenmedi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporunda da devletten alacaklı olduklarına işaret edilen 4 milyon işçi emeklisinin bu paranın hiç değilse Ramazan dolayısıyla ödeneceği beklentisi de suya düştü. Ramazan ayına 5 parasız girdiklerini belirterek iktidardaki politikacılara ateş püsküren emekli okurlarından biri bakın nasıl dert yanıyordu. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızın verilmesini istiyoruz. Devlet niçin vatandaşına olan borcunu ödemiyor? Başımızdakiler şu parayı verelim de insanlar Ramazan'da oruçlarını katıksız ekmekle açmak zorunda kalmasın diye düşünmüyor mu? Biz bunları açlıktan kurtarmak için oy verdik. Mübarek Ramazan ayında bir bardak suyla oruç tutmak zorunda kalmak için değil. Dua etsinler de sandık yeniden önümüze gelmeden ölmüş olalım. Gençliklerini ülkeye hizmetle tükettikten sonra 3 kuruşluk maaşlarla kaderlerine terk edilen emeklilerin haline üzülmemek, kahrolmamak elde mi? 60-70 yaşındaki insanları hakları olan para için aylardır adeta yalvartıyorlar. Yazıktır, günahtır be. Şimdi buradan emeklinin feryatlarına kulak tıkayan politikacılara soruyorum. Siz kuş sütü eksik sofralarda iftar açarken babanız dedeniz yaşındaki emeklinin bir kap çorba için aş çadırları önde titreyecek olması vicdanınızı sızlatmayacak mı? Ne maaş ama? AKP iktidarı en düşük memur maaşını 540 milyon lira olarak belirlemeyi planlamış. Bu da demektir ki açlığa devam. Kimseye haksızlık etmiyor gerçeklere dikkat çekiyorum. Kamu sene göre açlık sınırı 600 milyon liranın üzerinde olan bir ülkede memura maaş olarak 540 milyon lira veriliyorsa o açlığa devam demektir. Bu sınırın altında yaşayan, yaşamaya devam etme zorunda kalan insanların karnı tok bir yaşam sürdürebileceği düşünülebilir, söylenebilir mi? Akli dengesi yerinde olan biri 540 milyon lira ile 3-4 kişilik bir aile açlık çekmeden yaşayabilir diyebilir mi? 540 milyonun 250 milyonunu ev kirasına, 50 milyonunu elektrik su faturasına, 50 milyonunu odun kömüre, 30 milyonunu telefon görüşmelerine, 25 milyonunu da tüp gaza gitti diyelim. Geriye ne kaldı? 135 milyon lira. Yani 540 milyon lira maaş alacak bir memur, üst başı bir yana evinin mutfak harcamasını, okula giden çocuklarının defter kitap beslenme masraflarını, ulaşım giderlerini elinde kalan 135 milyon lirayla karşılayacak, öyle mi? O aile günde 3 öğünden 9 adet katıksız ekmekle doymaya çalışsa ayda 67,5 milyon lira eder yahu. İnsaf be, anlaşılır gibi değil. Nedir mi anlaşılamayan? Açlığa ve sefalete son vaadiyle iktidara gelenlerin insanlara açlık sınırı altındaki maaşları reva görmesi. Diplomalı ameleler ülkesiyiz ve selam. İktidardaki beyler istedikleri kadar bol keseden atsın. Türkiye'de iyiye giden bir şey yok. Birileri açısından olabilir ama vatandaş açısından hayır. Bunun başlıca kanıtı ise dağ gibi büyüyen işsizlik ve de diplomalı işsizlerin sayısındaki patlama. Türkiye'de işsizliğin pençesindeki üniversite mezunlarının sayısı kaçtır dersiniz? İşkur'un rakamlarına göre 290 bin. Bu rakam sadece iş bulmak amacıyla İşkur'a başvuran yüksekokul ve fakülte mezunlarının sayısını yansıtıyor. Kuruma kayıt yaptırmayanlarla birlikte sayısının 1 milyonu aşabileceğine dikkat çekiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Enflasyon düştü, ekonomi düzeldi, işsizlik azaldı, her şey yolunda nutuklarının atıldığı ülkemizde 1 milyonu aşkın üniversite mezunu işsiz. Toplam işsiz sayısı ise 15 milyon civarında. Diyeceksiniz ki yıllarca okul sıralarında dirsek çürütmüş, yüksek okul bitirmiş gençlerimiz bile iş bulamadıktan sonra vasıfsızlar nasıl bulsun? Aynen öyle. Ancak ne yazık ki bu acı gerçek görmezden geliniyor. Üniversite mezunları bile işsizlikle, parasızlıkla, açlıkla pençeleşirken birileri anlattıkları masallarla milleti uyutmaya çalışıyor.